Ayrım 20. Neden öldürüldüler? 2. kitap. Bu kan kurumaz. Orhan Tüleylioğlu. Sayfa 262. Kelepçeli ilkellik. Özgür bir toplumda görüşlerin çeşitlenmesi, çelişmesi doğaldır. Böyle toplumlarda elbette sağcısı da olacaktır, solcusu da. Aslında önemli sorun sağdakilerin de, soldakilerin de çağdaşlaşmasıdır, uygarlaşmasıdır. Çağdaşlaşma ve uygarlaşma özgürlükçülüğü gerektirir. Birbirine tahammülü gerektirir. Hepsinden önce yobazlaşmamayı, bağnazlaşmamayı gerektirir. Ne yazık ki ülkemize sağcılık gibi solculuk da genellikle ilkel bir biçimde gelmiş, yayılmıştır. Sağcılarımız da, solcularımız da çoğunlukla çağ dışı kalmış anlayışlarla davranmakta, derhal fanatikleşmektedirler. Bunun cezasını toplumca çekiyoruz. Çağdaşlaşma, uygarlaşma sürecinde geri kalıyoruz. Modern, uygar ve ileri toplumlarda temel koşul özgürlükçülüktür. Düşünceleri cezalandıran yasalar yürürlükten çoktan kaldırılmıştır. Ama bizde kimi sağ düşünceler gibi sol düşünceler de hala ceza tehdidi altındadır. Bu tehdide rağmen görüşlerini açıklamak cesaretini gösterenler önceki gün olduğu gibi hala hapse atılabilmektedir. Ve bu ceza sadece suç sayılan yazının sahibine değil, o yazıyı yayımlamış gazetenin sorumlu müdürüne de verilmektedir. Böyle bir hal çağdaş, uygar ve ileri toplumlarda düşünülemez, kabul edilemez. Bir yazıyı yazanı ve yayımlayanı bir yılı aşkın hapse mahkum eden toplumdaki düzen, başka bir koşul aranmadan totaliter sayılır. Türkiye, demokrasi ve özgürlükçülük alanında son yıllarda gerçekleştirdiği ilerlemelere rağmen, kendisini bu damgadan kurtaramayan ilkelliklere sahne olmaktadır. Hem de en çirkin bir biçimde. Çünkü düşünce suçundan mahkum edilen yazarların, gazetecilerin sadece hapse atılmaları ile yetinilmemekte, onların eline kelepçe de geçirilmektedir. Aslında o kelepçe bir gazeteciye değil, toplumumuzun çağdaşlığına, uygarlığına, özgürlüğüne ve onuruna sürülen bir lekedir. Gazeteciden çok toplumumuzu küçültmektedir. Yazık. Milliyet, 9 Ekim 1977. Ne olacak? Türkiye'nin tüm iç ve dış sorunlarının hiçbirini çözemeden erteleyen, erteledikçe ağırlaştıran, 3 yıl süreyle uyguladığı seçim ekonomisiyle iktisadi durumu perişan eden, ülkeyi 70 sente muhtaç hale getiren, Bangladeş bankalarına kadar herkese borca sokan, kendi arasında uyum sağlayamayan MC hükümetinin iktidardan uzaklaşması ile işlerin düzeleceğini umanlar, şimdi hayal kırıklığı içindedirler. Bu kırıklık, gittikçe büyüyen karamsarlıklara yol açmakta, MC'nin tek seçeneği olan CHP ağırlıklı hükümetin de zorlukların üstesinden gelemediğine bakanlar, demokratik bir çözüm kalmadığını düşünmektedirler. Bu kaygılı düşünceyle herkes şu soruyu sormaktadır. Ne olacak? Kimsenin geleceğe güvenle bakmadığını gösteren bu soru, bazılarınca kesin ve olumsuz yanıtlara bağlanmıştır bile. Varını yoğunu satıp dışarıya transfer eden ve yabancı ülkelerde yerleşenlerin sayısının hızla çoğaldığı söylenmekte ve görülmektedir. Paniğe kapılmadan, karşılıklı söyleşilerle moral kırıcı abartmalara kurban olmadan serin kanlı düşünmeye çalışalım. Evet, Türkiye ağır bir bunalımdan geçmektedir ve bu bunalımın kısa sürede giderilemeyeceği belli olmuştur. Ama her köklü devletin tarihinde olduğu gibi Türkiye'nin yaşadığı ilk kriz değildir. Herhalde sonuncusu da olmayacaktır. Osmanlı döneminde olduğu gibi Cumhuriyet'te de karşılaşılan nice sıkıntılar gibi bu da er geç şu ya da bu biçimde atlatılacak, Türkiye sağlıklı bir yapıya yine kavuşarak yaşamını sürdürecektir. Hafızayı beşer nisyan ile maluldür ama belleğimizi biraz zorlamak yeter. Ve bunun içinde ne Osmanlı tarihine ne de Cumhuriyet'in ilk dönemlerine kadar gitmeye gerek yok. 50'li yılların son bölümünü hatırlayalım. O yıllarda Türkiye'yi yönetenler ülkenin ekonomisini iflas haline getirmemişler miydi? Enflasyonu o dönem için görülmemiş boyutlara yükseltmemişler miydi? Nüfus bugünkünün yarısı, tüketim şimdikinin yarısından da az olduğu halde, çıkacak bir tek çivinin bile bulunmadığı yokluklar dönemi yaşanmamış mıydı? Kendi hatalı politikaları yüzünden bu durumu yaratanlar, faturayı batılı müttefiklere yükletmek istememişler miydi? Yardım için her kapıyı çalıp, elleri boş kalınca siyasal şantaj yolunu denememişler miydi? Evet, Türkiye henüz 20 yıl önce ekonomik bakımdan bugünkünden de beter bir dönemdeydi. Ama durumunu düzeltebildi. Arada yaşanan siyasal istikrarsızlıklara karşın 1974 yılında kasasında Cumhuriyet döneminde rastlanmamış düzeyde bir döviz rezervine de sahip olabildi. Şimdi bugünkü durumun ne zaman, nasıl düzeleceğini kimse bilmeyebilir. Ama Türkiye'nin öteki bunalımlar gibi bu sıkıntıları katlatacağını ve yüzyılların ötesinde kökleşmiş varlığını sürdüreceğini söylemek için kahin olmaya gerek yok. Yitirdiğimiz zamana, insanlara yazık olacaktır. Ama Türkiye er geç esenliğe kavuşacaktır. Milliyet, 12 Aralık 1978. Uğur Mumcu, Abdi İpekçi. Kanlı katil çeteleri şimdi de Türk basınının seçkin bir yazarını, bir gazete yöneticisini hedef aldılar. Yaşamı boyunca anayasal düzenin, düşünce özgürlüğünün ve demokrasinin savunuculuğunu yapmış olan Abdi İpekçi, kahpece kurulan bir tuzağa düşürülerek öldürülmüştür. Hepimizin ve hepinizin başı sağ olsun. Abdi İpekçi, uygar bir gazeteci, aydın bir yazardı. Milliyet, İpekçi'nin yönetiminde Türkiye'nin en etkin ve en önemli gazetelerinden biri olmuş, durum köşesi, düşünce özgürlüğünün yılmaz kalelerinden biri olarak saygıyla selamlanmıştır. İpekçi, her türlü şiddet eylemine karşı bitmez tükenmez bir kavga vermiş, ne acı ki evine dönerken vücuduna saplanan 5 kurşunla can vermiştir. Bunlar biliniyordu. Bugünlerde tanınmış bazı gazetecilerin öldürüleceği kulaktan kulağa yayılmaktaydı. Birkaç ay önce Milliyet gazetesinin karikatüristi Güler Yüzlü Dost, Bedri Koraman bir silahlı saldırıda rastlantı sonucu kurtulmuştu. Kanlı katil çetelerinin bir başka gazeteciye saldıracakları biliniyordu, seziliyordu ve duyuluyordu. Ve olan oldu. İpekçi öldürüldü. Bir hükümet iktidar koltuğunda iktidar olmasını bilmezse sonuç bu olur. Bir hükümet güvenlik örgütlerine sözünü geçiremezse sonuç bu olur. Bir hükümet olup bitenleri kapalı tribün seyircisi gibi izlerse sonuç bu olur. Bu hükümet Trabzon'da can güvenlikleri kalmayan polder üyesi polisleri açığa almakla uğraşsın. Çünkü başka işi yok. Çünkü iktidara gelmesinin amaçlarından biri ilerici polislere gözdağı vermektir. Ve MİT, içinde bir tek taşı şuradan şuraya oynatamayan bu hükümet elbette İstanbul'daki birkaç katil çetesinin üstesinden gelemeyecektir. Ve de sonuç bu olacaktır. Önce bilim adamları, cumhuriyet savcıları, sonra da Türk basınının yetiştirdiği en seçkin, en yetenekli ve en uygar yazarları, düşünce özgürlüğünün ve çok partili yaşamın diyetleri gibi kanlı katil çetelerinin önüne sürülecektir. Abdi İpekçi'nin ölüm haberini alınca içim kan ağladı. Daha geçen cumartesi günü İstanbul'da düzenlenen bir açık oturumda iş çevreleri önünde beraberce düşünce özgürlüğünden söz ediyor, vergi adaletsizliğinden örnekler veriyordu. O uygar gazeteci, o en yetkin gazete yöneticisi, kanlı kefenler içinde ilerici Türk basınının namusunu simgeliyor şimdi. Ey hükümet, karınca ezmez hükümet, uyan artık. Bu aymazlıktan uyan artık. İstanbul'da kan kusan çetelerin hakkından gelemiyorsan, onurunla çekil git. Senin iktidarında insanlar kurbanlık koyunlar gibi. Birer birer öldürülüyor. Ve istihbarat örgütlerin tek satır rapor bile veremiyorsa, bu olaylardan sorumlu olan sensin. Ya çekil git, ya da görevini yap. Ve ey CHP'li milletvekili ve senatörler, size verilen oylar haram olsun. Çoğunuz, parlamentoya girdiğiniz günden beri, ön seçim hesaplarından başka ne yaptınız? Hiç. Ülkeyi bir kan denizine çeviren terörizme karşı çıkmanız gerekirken, Küçük siyasal oyunların içinde büsbütün küçüldünüz. Hiç inkar etmeyin. Milletvekili ve senatör olmanızda Abdi İpekçi gibi yazarların payı vardır. Ve bu insanlar sizin iktidarınızda vurulup vurulup öldürülüyorlar. Haram olsun. Verilen oylar ve aldığınız aylık ve ödenekler de haram olsun sizlere. Ve ey okuyucular, Abdi İpekçi'yi her gün okuyan sevgili okuyucular, onu, Türk basınının uygar yazarını, Türk basınının bu en yetkin yöneticisini son yolculuğunda yalnız bırakmayın. Gözyaşlarınızı gözyaşlarımızla birleştirin. Cumhuriyet, 3 Şubat 1979. İpekçi Cinayeti. Milliyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü ve başyazarı Abdi İpekçi'nin bir karanlık cinayete kurban gidişinin üzerinden 10 yıl geçti. Bu 10 yıl içinde cinayet aydınlatılamadı. Bu cinayet öyküsünün karanlık noktalarını yeniden kısaca anımsayalım. Cinayet 1 Şubat 1979 günü işlenir. M. Ali Ağaca 25 Haziran günü kimliği bilinmeyen bir kişinin ihbarı sonunda İstanbul'da ülkücü öğrencilerin egemenliğindeki kahvede yakalanır. Kimliği bilinmeyen bu ihbarcının Ramazan Gündüz adlı bir ülkücü genç olduğu sonradan anlaşılır. Ramazan Gündüz öldürülür. Ağaca 30 Haziran günü verdiği ifadede suç ortaklarından ikisinin adını açıklar. Mehmet Şener ve Yavuz Çaylan. Ağaca 25 Haziran gününden 30 Haziran'a kadar geçen 5 gün içinde Mehmet Şener'e kanıtları yok edecek zamanı vermiş olur. İlk günlerde kaldığı evin adresini de açıklamaz. Bu yüzden Ağaca'nın kaldığı yerde zamanında arama yapılamaz. Mehmet Şener'in Cağaloğlu'nda İnan İşhanı'ndaki çay ocağı ancak 2 Temmuz, Ağaca'nın annesinin Malatya'daki evi 10 Temmuz günü aranabilir. Bu süre içinde atı alan Üsküdar'ı çoktan geçmiştir. M. Ali Ağaca çok sonra Roma'da Oral Çelik ile birlikte Taksim'de Alman Hastanesi çevresinde bir evde kaldıklarını açıklayacaktır. Ağaca mahkemede önceleri cinayeti tek başına işlediğini söyler. Sonra gerçek katilleri yakında açıklayacağını bildirir. Bu sözler cinayetin ardındaki örgüte verilen işarettir. Bu işaret üzerine Ağaca, İpekçi cinayetinin kilit adamı ülkücü eylemci Oral Çelik'in başında bulunduğu bir grup tarafından Kartal Maltepe askeri cezaevinden cezaevi görevlilerinin de yardımıyla kaçırılır. Ağaca bir süre İstanbul'da ülkücü arkadaşlarınca saklanır. Sonra Mehmet Şener'in kardeşi Hasan Hüseyin Şener'in Renault marka arabası ile Ankara'ya getirilir. Bu araç polisçe bilinmekte ve tanınmaktadır. İstanbul polisi Ağaca'nın kaçışını haber aldıktan sonra bu aracı niçin aramamıştır? Aransa Ağaca'da Oral Çelik de kaçıştan hemen sonra ele geçecekti. Bu bağışlanmaz bir aymazlıktır. Buraya bir soru işareti koyuyoruz. Ağaca'yı Ankara'ya getiren araç, daha önce Yalçın Özbey adındaki bir ülkücü tarafından Mehmet Şener'in kardeşine satılmıştır. Yalçın Özbey, Ağaca'nın Aksaray Ticaret Bankası'ndaki hesabına cinayet öncesi para yatıran ülkücüdür. O günlerde ne Yalçın Özbey'in kim olduğu araştırılır ne banka hesapları. Cinayetten 15 gün önce Ağaca'ya Malatya'da Ziraat Bankası'nda hesap açtırılır. Ağaca'ya Yapı Kredi Bankası Gebze Şubesi'nde cinayetten bir ay önce de bir başka hesap daha açtırılır. Bu paraları Ağaca'nın hesabına kimler yatırmıştır? Bu konuda araştırılmaz. M. Ali Ağaca, Roma'da kendisinin Kartal Maltepe cezaevinden kaçırılmasında katkısı olduğunu ileri sürdüğü bir MİT görevlisinin adını açıklar. Şahin Tolunoğlu. MİT'çi Tolunoğlu ile ülkücü eylemlerin ilişkileri de araştırılmaz. Ne o gün araştırılır bu ilişkiler ne bugün. İpekçi cinayetini soruşturan MİT görevlisi Metin G. olaydan kısa bir süre sonra İspanya'nın Malarco adasında bir turizm bürosu açar. Bir garip rastlantı Türkiye'den kaçan Ağaca'da Papa suikastı öncesinde Malarco'ya gider. Ağaca ile MİT görevlisi Metin G. Malorka adasında hiç karşılaştılar mı? Ağaca niçin Malorka adasına gitti? Adada kaldığı otelde esmer, orta boylu, atletik yapılı biriyle sık sık görüştü mü? Bu konuda araştırılmadı. Ne o gün, ne bugün. Mehmet Şener ve Ülkücü Gençlik Derneği Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Çatlı, 22 Şubat 1982 günü Zürih'te sahte pasaportlarla yakalanırlar. Çatlı, Ankara'da 7 tipli gencin öldürülmeleri olayından aranmaktadır. Çatlı, İsviçre polisince hemen serbest bırakılır. Şener tutuklanır. Şener'in Türkiye'ye gönderilmesi İsviçre Federal Mahkemesi'nce reddedilir. Gerçekçe ilginç hem de çok ilginçtir. Şener Kürt kökenli. Abdullah Çatlı, Mehmet Şener ve Oral Çelik. Üçü de çeşitli cinayet suçlarından aranan üç eylemci ülkücüdür. Bu üç ülkücü, İsviçre'nin Basel kentinde açılan uyuşturucu madde kaçakçılığı davasında sanık olarak yargılanırlar. Şener önce mahkum olur, sonra aklanır. Çatlı Paris'te yakalanır. Oral Çelik ise hiç ele geçmez. Yalçın Özbey Türkiye'den kaçar. Federal Almanya'da ortaya çıkar. Birkaç kez Hollanda ve Almanya'da tutuklanır. Sonra serbest bırakılır. Papa suikastında kullanılan silahın seri numarasını taşıran Browning marka tabanca 1984 yılı 25 Mayıs günü Hollanda Federal Almanya sınırında Samet Arslan adlı bir ülkücünün üzerinde yakalanır. Bir süre Hollanda'da da tutuklu kalan Arslan Türkiye'ye gönderilir. Yargılama sürerken Arslan intihar eder. İpekçi cinayetiyle Papa suikastının önemli bir tanığı böylece susturulur. Ağca'ya yurt dışında para yardımı yapanların arasında çeşitli kaçakçılık suçlarından yargılanan Abuzer Uğurlu da vardır. Uğurlu, cezaevinden tanıdığı Doğan Yıldırım adlı bir ülkücü, gümrük memurunun aracılığı ile Ağca'ya Sofya'da Ömer Mersan eliyle 1.000 mark gönderir. Kuşku verici bütün bu olaylar ve bu ilişkiler yeterince araştırılmaz. Ne o gün araştırılır, ne bugün. Oral Çelik ve Abdullah Çatlı o günden bugüne hangi etkili ve yetkili çevrelerce korundular? Abuzer Uğurlu'nun çevrelerle ilgisi var mıydı? Kod adı Yıldırım olan kimdi? Bu iki ülkücü katile kimler, ne gibi görevler verdiler? Şahin Toğlunoğlu'nun MİT'teki görevi neydi? İpekçi soruşturmasını MİT adına yürüten Metin G., Mallorca adında niçin bir turizm şirketi açmıştı? Neydi bu turizm şirketinin adı? Hangi devlet kuruluşu ile ilişkiliydi bu şirket? Ve Ağca, suikast öncesinde niçin Mallorca'ya gitmişti? Bu sorular hep yanıtsız kaldı. Abdi İpekçi'nin ardından ölümünden bunca zaman geçtikten sonra bugün ağıt yakmanın ne yararı var? O günlerde Türk basınında gereken cesaret yeterince gösterilmiş olsaydı, belki de bu kanlı örgüt ve bu örgütün devlet içindeki kutup başları yakalanır, Türkiye'yi bir kanlı kargaşa içine sokan çeteler ve bunların etkili ve yetkili koruyucuları suç kanıtları ile birlikte ortaya çıkartılırdı. Şu 10 yıl içinde yapılmayan ya da yapılamayan işte budur. İpekçi'yi acıyla ve saygıyla anıyoruz. Cumhuriyet 1 Şubat 1989. Soru yanıt. Meyali Ağca'nın Papa'ya suikast girişiminden bu yana 10 yıl geçti. Bu 10 yılda olay aydınlatılamadı. Tersine suikast olayı gibi İpekçi cinayeti de gün geçtikçe karanlıklara gömüldü. Bugün konuyu soru ve yanıt biçiminde ele alarak bu karanlıkları ışık tutmaya çalışalım. İpekçi'yi kim öldürdü? Ağca ve Oral Çelik. Kaç el ateş edildi? Olay yerinde 11 mermi kovanı bulunduğuna göre 11 el ateş edildi. Olayda hangi tip silah kullanıldı? Silah ele geçmediği için bu konu belli olmadı. Görgü tanıkları ne dediler? İki kişinin olay yerinden kaçarak kendilerini bekleyen arabanın arka kapısından içeri girdiklerini söylediler. Arabayı kim kullanıyordu? Yavuz Çaylan. Nerede şimdi bu Yavuz Çaylan? İş adamı oldu. Ağaca nasıl yakalanmıştı? Bir ihbar üzerine İstanbul Beyazıt'ta Marmara Kıraathanesi'nde yakalanmıştı. İhbar eden kimdi? Ramazan Gündüz adlı bir ülkücü. Ne oldu bu ülkücüye? ülkücülerce öldürüldü. Mehmet Şener kimdir? İpekçi cinayetini planlayan ülkücülerden biridir. Nerededir şimdi? Şener, Türkiye'de hiç yakalanmadı. İsviçre'de uyuşturucu madde kaçakçılığı suçundan tutuklandı. Önce mahkum oldu, sonra aklandı. İsviçre'de yaşadığı sanılıyor. Türkiye'ye iadesi istendi mi? İstendi. Ancak İsviçre Federal Mahkemesi 22 Mart 1983 gün ve 455 Taksim 82 sayılı kararı ile Şener'in Kürt olduğunu, Kürtlere de Türkiye'de işkence yapıldığını ileri sürerek iade istemini reddetti. Abdullah Çatlı kimdir? ÜGD Genel Başkan Yardımcısıdır. Ankara'da 7 tiplinin katil sanığı olarak aranırken 22 Şubat 1982 günü Mehmet Şener ile Zürih'te yakalanmış, Türkiye'ye iadesi gerekirken 24 Şubat günü serbest bırakılmıştır. Çatlı, İsviçre'nin Basel kenti savcılığınca açılan bir uyuşturucu madde kaçakçılığı soruşturması nedeniyle Fransa'da tutuklanmıştır. Ağcay'ı cezaevinden kim kaçırdı? Başta Oral Çelik olmak üzere ülkücü grup ve bazı cezaevi personeli. Ağcay'ı İstanbul'dan Ankara'ya götüren araba kimin arabasıydı? 06RF601 plaka nolu Renault araba, Mehmet Şener'in kardeşi Hasan Hüseyin Şener'in üzerine kayıtlıydı. Bu aracın Mehmet Şener'in kardeşi üzerine kayıtlı olduğu polisçe biliniyor muydu? Tabii biliniyordu. Ağaca Roma'da üzerinde bulunan pasaportu nasıl sağlamıştı? Pasaport, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'nce Faruk Özgün adına düzenlenmiş, Abdullah Çatlı'nın kardeşi Zeki Çatlı ve Oral Çelik tarafından Ağca'ya ulaştırılmıştır. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'nce başka ülkücülere de sahte pasaport düzenlenmiş mi? Evet, ülkücü Ömer Ay, Mehmet Şener ve Abdullah Çatlı'ya da sahte pasaportlar Nevşehir'de düzenlenmiştir. Ağca'ya yurt dışından yardımcı olanlar kimlerdir? Kaçakçılar, gümrükçüler ve ülkücüler. Kimler örneğin? Abuzer Uğurlu adlı ünlü kaçakçı, Ömer Mersen adlı bir yakını aracılığıyla Ağca'ya 1.000 mark gönderdi. Doğan Yıldırım adlı gümrükçünün de Ağca ile ilişkileri oldu. Hangi ülkücüler yardım ettiler? Türk Federasyonu Başkanı Muhtar Çelebi, Mehmet Şener, Abdullah Çatlı, Mahmut İnan adını kullanan ülkücü Feridun Akkuzu, İsviçre'nin Olten Ülke Ocağı Başkanı Eyüp Erdem, muhasebeci Ömer Bağcı, Vahdettin Özdemir, Erdal Ünal. Ağca'nın Bulgarlar ile ilişkisi var mıydı? Ağca kaçakçılık örgütlerinde görevliydi. Bu nedenle Bulgarlarla yakın ilişkisi vardı. MIT ile ilişkisi var mıydı? Ağca, Roma'da Türk savcılarına verdiği ifadede MIT'te görevli Şahin Tolunoğlu ile ilişkileri olduğunu söyledi. Ağca, Papa suikastından önce Mallorca adasına niçin gitmişti? Bu hiç anlaşılmadı. Adada MIT'ten ayrılan bir eski istihbaratçı ile görüşmeye gittiği ileri sürüldü. Ancak bu kanıtlanmadı. Ağca bu MIT görevlisini tanıyor muydu? Tanıması gerekirdi çünkü bu MIT görevlisi İpekçi cinayetini incelemişti. Ağca suikasta tek başına mıydı? Hayır, yanında büyük olasılıkla Oral Çelik vardı. Oral Çelik ve Çatlı'nın MIT ile ilişkileri var mı? Bazı MIT görevlileri ile ilişkileri olduğunu sanıyorum. Bu yolda duyumlarımız var. Kanıt ise yok. Bu gibi ilişkilerin kanıtı olmaz. Federal Almanya'daki ülkücülerin Alman istihbaratı ile ilişkileri oldu mu? Oldu. MHP'nin Federal Almanya'daki temsilcisi Enver Altaylı'nın, ki bir eski MIT görevlisidir, Alman istihbaratından Doktor Kanapin ile ilişkileri belgelendi. Ağca'nın Roma'daki ikinci davanın açılması için ifade vermesini sağlayan kimdi? İtalyan Askeri İstihbarat Servisi SISM'ın Başkan Yardımcısı General Musumici, nerede şimdi bu General Musumici? Cezaevinde. Suçu ne? Üst düzey SISM görevlileriyle birlikte 80 kişinin ölümüyle sonuçlanan Bologna garı bombalaması olayında kanıtları değiştirerek neofaşist terör örgütlerini korumak. Hangi avukat savunmuştu bu SISM görevlilerini? Avukat Dividio. Kim bu avukat? Dividio, Ağca'nın avukatıdır. Çok mu karışık bu olaylar? Evet, ama hiç de aydınlanamaz nitelikte değil. Fransa'da başka bir ad altında tutuklu bulunduğu ileri sürülen Oral Çelik, Türkiye'de sorgulanırsa bu işler aydınlanır. Olayın aydınlanmasını istemeyenler var mı? Evet, birçok çevre ve insan bu işlerin aydınlanmasından korkuyor. Neden? Bu soruları ve yanıtları bir kez daha dikkatle okuyun, anlarsınız. Bu korkunun nedeninin ne olduğunu. Cumhuriyet, 13 Mayıs 1991. Gladio ve Ağaca. İtalya'da ortaya çıkarılan Gladio adlı örgütün Ağaca'yı İstanbul'da Kartal Maltepe askeri tutuk evinden kaçırdığı ileri sürülüyor. Olayda Frank Terpil adlı bir CIA görevlisinin de adı geçiyor. Frank Terpil, yine kendisi gibi bir CIA görevlisi olan Edward Wilson ile silah ticareti ve kaçakçılığı yapan bir eski CIA görevlisidir. Terpil'in Edward Wilson adlı ortağı ile bütün terör örgütlerine silah sattığı da biliniyor. Bu iki CIA görevlisi Delix International adlı bir şirket kurdular. Terpil ve Wilson, İngiltere'de Manchester kentindeki Inter Arms Corporation adlı silah yapım şirketinden silah satın alıp bu silahları çeşitli terör örgütlerine ulaştırdılar. Bu şirketin sahibi Sam Cummings'ti. Cummings de bir eski CIA görevlisiydi. Cummings'in kurduğu şirketlerden birinin adı da ilginçti. Cummings Investment Associates. Kısa adıyla CIA. Terör pazarı CIA eski görevlilerince paylaşılmıştı. Böylece CIA terör örgütlerinin nereden ve nasıl silah sağladıklarını da biliyordu. Terör pazarı CIA denetimi altındaydı. NATO ülkelerinde üretilen terör silahları Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye sokuluyordu. Türkiye'de ele geçen silahların 9%'u NATO ülkelerinde üretilen silahlardır. Yalnızca bu olgu bile terör trafiğindeki ilginç göstergelerden biridir. İşte bu eski CIA görevlisi Frank Terpil, Amerika'da yaptığı bir televizyon konuşmasında Türkiye'de silah sattığı bir Türk'ün adını açıklamıştı. Murat Bayrak. İş adamı ve eski milletvekili Murat Bayrak, MHP'nin son genel idare kurulu üyelerinden biriydi. 12 Eylül 1980 sabahında başlayan Bayrak Harekatı sonunda MHP'nin bütün genel idare kurulu üyeleri teker teker evlerinden alınıp Ankara Merkez Komutanlığı'na götürülürken Murat Bayrak bu operasyonlardan dışında tutulmuştu. Bayrak daha sonra bilinmeyen ellerin yardımı ile yurt dışına kaçtı. Bir süre Amerika'da yaşayan Murat Bayrak daha sonra Federal Almanya'ya yerleşti. Bayrak harekatındaki bu akıl almaz bayrak sırrı bugüne kadar açıklanmadı. Ağaca, Kartal Maltepe askeri tutuk evinden nasıl kaçırılmıştı? Hiç kuşku yok, cezaevi görevlilerinin yardımı ile. Bu görevlilerden yalnızca birer mahkum oldu. Ya ötekiler? Ağaca, İtalya'da Türk savcılarına yaptığı açıklamada kendilerine yardımcı olan bir MİT görevlisinin adını vermişti. Şahin Tolunoğlu. Korku ve yılgınlık birçok kişiyi teslim almıştı. Bu karanlık ilişkileri aydınlatmaya çalışanlar da en aşağılık, ilkel ve kaba suçlamalarla karalanmak istendiler. Ağaca'yı askeri tutuk evinden kaçıran Oral Çelik'in istihbarat örgütleriyle bir ilişkisi var mıydı? Kimdi bu Oral Çelik? 7 tip üyesi genci öldüren Abdullah Çatlı nasıl olmuştu da yurt dışına kaçabilmişti? Çatlı, 22 Şubat 1982 günü Zürih'te yakalandıktan sonra neden hemen serbest bırakılmıştı? Bu kuşkular Roma'daki Ağaca davasında daha da artmıştı. Ağaca'yı ikinci davanın açılmasına yol açan ifadeyi vermesi için zorlayan İtalyan Gizli İstihbarat Örgütü SISMI'nin Başkan Yardımcısı General Musumici ve arkadaşları 1980 yılı Ağustos ayında 80 kişinin ölümüyle sonuçlanan Bologna tren istasyonunun bombalanması olayı ile ilgili bir suç nedeniyle yargılanıyorlardı. Bologna garı faşist örgütler tarafından bombalanmıştı. General Musumici ve üst düzey SISMI yetkilileri suç kanıtlarını değiştirerek suçu sol örgütler üzerine yıkmışlardır. General Musumichi ve arkadaşları bu suçları nedeniyle çeşitli hapis cezalarına çarptırıldılar. Roma'daki AC ile Trieste'deki General Musumichi ve arkadaşları aynı günlerde yargılandılar. Bir avukat bu iki dava arasında mekik dokudu. Bu İtalyan avukatının adı Dividio'ydu. Dividio hem eski Sısmı sorumlularının avukatıydı hem de Ağca'nın. Bu bir rastlantı mıydı? Yoksa Dividio bir örgüt avukatı mıydı? Örgüt avukatıydı da bu yüzden mi Ağca'nın avukatlığını üstlenmişti? Bugün bütün bu konular Fransa'da başka bir adla yaşadığı ileri sürüler Oral Çelik'in tutuklu bulunduğu cezaevinde konuşmasıyla çözülebilir. İtalyan savcı Marini, tutuklu bulunan kişinin Oral Çelik olduğuna inanıyor. Bu gibi konuları olaylar yaşanırken o günlerde incelemek gerekirdi. Bazılarımız bu görevi yaptı. Bazılarımız da bu yayınları gözlerinin ucuyla izlediler. Bir kısmı da çeşitli neden ve komplekslerle bu karanlık ilişkilerin ve örgütlerin üzerine giden gazetecileri sırtlarından hançerlemeye çalıştı. Gladio, kontrgerilla, şu, bu, daha önce nerelerdeydiniz beyler, Beyoğlu beyler, nerelerdeydiniz? Cumhuriyet, 14 Aralık 1990. 20. ayrımın sonu, sayfa 273.